Ayrım 14.
Yavaş yavaş etrafını fark etmeye başlamıştı. Burada bir başıbozuk havası esiyordu. Mülazimin karşısında talim eden, tüfek tutmayı öğrenenlerin içinde bile yakası bağrı açıklar vardı. Kılık kıyafet desen, biri öteki gibi giyinmiş iki kişi çıkmazdı. Kimi avcı biçimi, kimi yarım ağlı, kimi tam ağlı pantolonlu, bazısı külotuna dolak sarmış, bazısı yün çorabını çekmiş, bir kısmı da çıplak ayağına çarık veya yemeni geçirmişti. Aralarında aşağı Kürt köylerinden, dağsal köylerden, kasabalardan gelenler vardı. Bunlar kuşaklarının renginden, sakolarından, delmelerinden veya cepkenlerinden belli oluyordu. Bıyıklar, sakallar ve saç kesimleri bile ayrı ayrıydı ve kısacası hepsi birden insanda hiç de iç açıcı, güven verici bir tesir uyandırmıyordu. Salih kendi birliklerindeki intizam ve zaptu raptı hatırladı. İçi yavaş yavaş kararmaya başlamıştı. Hatta bir ara bunlar mı harp edecek Ülen diye düşündü. İşler galiba fena gidiyordu. Aradan epey zaman geçmişti. Nihayet binbaşının yanından dönen doktor yine basamağa, Salih'in yanına oturdu. Pek memnun görünüyordu. Nasılsın bakalım? Laf olsun diye sorduğu bu sualin cevabı oldukça ciddiydi. Acıktım be doktor bey. Sahi hiç düşünemedim bunu bak. Şimdi. Seslendi gelen post bıyıklı birine. Bizim Salih onbaşıya bir şeyler ver de yesin dedi. Salih talim yapanlara bakıyordu. Bunları adam etmek zor be doktor bey dedi. Niye? Askere benzeyen bir yerleri yok bunların. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş mı dedin? Yavaş yavaş ya. Şimdi arkadaki tarlada çalışan aksaçlıları da bu gördüklerin gibi. Ama bir iş verdin mi gözün arkada kalmaz. Ölür de yapmadan dönmezler. Salih pis pis güldü. İşin var öyleyse. Doktor pek anlamadı. Ne gibi? Ne gibi olacak? Hay doktor, bol bol ölecekler desene şuna sen. Halt etmişsin. Onlarla çok iş gördük biz. Rastgele olmuştur. Bunlar daha tüfek tutmasını bilmiyorlar. Onlar daha yeni geldiler. Eskiler de öyledir. Sen kendini kandırın doktor bey. Bunları önce asker etmeli, asker. Sen kendin asker misin be? Senin bile askerliğin kalmamış. Onbaşı dedikse şımar demedik. Salih haklı galiba demeye kalmadan o pos bıyıklı iri kıyım adam elinde dürülmüş bir şepit ile geldi. Konuşmanın bir kısmını duymuş olmalıydı ekmeği uzatırken. Ye bakalım onbaşı, ye de ekmek nasıl yenirmiş bir görelim. Adam doktordan çok daha sinirlenmiş görünüyordu. Salih hakkım hakkı unutuverdi. Na bu tek kolumla ekmeği de senden iyi yerim, silahı da senden iyi atarım dedi. Adam Salih'in tek kol olduğunu görünce fena halde bozulmuştu. Bağışla ağam, görmedim dedi. Salih de yaptığı çıkıştan utandı. Ekmekten koca bir lokma ısırarak çiğnemeye başladı, önüne bakıyordu. Doktor, bak dedi, bu bizim hem aşçımız hem de en keskin nişancımızdır. Adı Hayri, Geredeli, binbaşının bölüğünde harp etmiş. Salih, sağ olsun dedi. Sonra birdenbire başını kaldırdı ve gülerek sordu. Tabanca atabildin mi tabanca? Hayri, eh işte dedi. Şunu bitireyim de bir yarışalım seninle. Salih teklifi biraz da doktora söylediklerini ispat için yapmıştı. O da bunu merak ediyordu. Sahi dedi, bu işi üçümüz yapalım. Nişan dikeriz bahçede. Salih'in keyfi yerine gelmişti. Lokmaları çiğnemiyor, yutuyordu. Doktor ona sevgiyle baktı. Yavaş Ülen, yavaş, kursağına tıkanacak. Salih lokma ağzında sırıta sırıta homurdandı. Sen de her şeye yavaş yavaş diyorsun be doktor bey. Vakit dediğin çok kıymetli şu sıra, hadi. Elindeki şepitin kalanını da ağzına tıkıştırarak doğrulmuştu. Doktor gülerek seslendi. Niyazi, çocukları al da gel, seyir var seyir, hem de bildiğin gibisi değil. Mülazım, gelin bakalım diye acemilerle birlikte onları takip etti, bahçeye geçtiler. Doktor 15 adım kadar ötedeki armut ağacında bir çift serçe görmüştü. Nah işte nişan da hazır, sağdaki senin, soldaki benim, davran dedi. Salih, ıh kuşa atmam diye arkasına döndü. Niye? Hiç işte, anam döver. Güldüler Salih, yaprak dikelim dedi. Asma yaprağı küçük, kabak yaprağı büyük. Orası pek uzak, buradan çocuk da vurur çekişmesi epey sürdü. Nihayet Birbirine denk 3 fasulye yaprağı Hayri'nin adamlarıyla 15 adım öteye sıralandı. Doktor Salih'e, "De buyur bakalım onbaşı," dedi. Salih tatlı tatlı itiraz etti. "Buyurmak kim, biz kim doktor bey? Haddimizi biliriz biz. Siz buyurun." Doktor işin ciddiyetini anlamıştı. Mahcup olmak da istemiyor, duyduğu çekingenliği yenemiyordu. "Haydi bakalım Hayri, sen başla." Hayri de itirazı hazırlanırken güm diye bir tabanca patladı. Sol baştaki yaprağın bir kenarı uçmuştu. Yüzbaşı tabancasının namlusunu üflerken, "Amma da nazlandınız ha," dedi. Aynı sözü daha önce Salih de aklından geçirmişti. Ne var ki en son atıp en iyi neticeyi almak ve tek kollu kahraman sayılmak hevesini bir türlü yenemiyordu. Derken Hayri ateş etti. O yüzbaşıdan daha iyi vurmuştu. Mermi yaprağı aşağı yukarı tam ortadan deldi. Doktorun aldığı neticede ona yakındı. Salih, "Yüzbaşı müsaade eden mi? Ben de senin yaprağı ateş edeceğim," dedi. Üçü de namluyu doğrultup nişanlayarak ateş etmişlerdi. Salih toplusunu çekti. Arkası hedefe dönük yüzbaşıdan cevap bekliyordu. Yüzbaşı kısık gözlerle ona baktı ve "Helal olsun çolak," dedi. "Sağ ol yüzbaşım." Salih'in son heceyi söylerken şimşek gibi dönmesiyle tediye basması bir oldu. Yaprağın göbeği çatlamıştı. Ardından tek saniye içinde bir daha bir daha öbür iki hedefteki delikler çiftleşti. Tesir büyüktü. Bilhassa acemiler büyülenmiş gibiydi. Yüzbaşı çatık yüzünde belli belirsiz bir gülümseyişle "Aferin ulan çolak," dedi. Doktor da sırtını tapaladı. Salih'e gelince o şimdi ciddileşmiş, vakurlaşmıştı. Avluya dönerken doktorun kulağına fısıldadı. "Ah bir parabellum olsa, mavzer gibi atar mübarek." Doktor, "Buluruz be Salih," dedi ve yüzbaşıya söyledi. O da, "Buluruz elbette," diye söz verdi. Salih'in içi içine sığmıyordu. Yalnız içerideki konuşmalarda keyfi yeniden kaçtı. Zira onun aralarına katılmak için duyduğu istek ne kadar kuvvetli ise, birikilerinde Salih'in Akşehir'de kalırsa daha çok faydalı olacağına inanışları o kadar kat'i idi. Israrı hatta utanmayı bırakıp yalvarması para etmedi. İkindiye doğru Ali Emmi'nin eşeğine atlayıp da yola koyulurken doktor omzunu okşaya okşaya gönlünü almaya çalıştı. "Salih oğlum çocuk olma. Kimsenin gördüğü iş ötekinin berikinin gördüğünden aşağı sayılmaz. Bir bakıma Ali Emmi hepimizden faydalı, hepimizden büyük iş yapıyor. Anladın mı? Sonra sen kılık kıyafetimize, oturup kalkışımıza bakma. Bizimki de askerlik oğlum. Hem de alası. Biz de öl emrini de, öldür emrini de veriyoruz. Emri alanında kılı kıpırdamıyor. Sen denileni yap, için rahat etsin. Haydi güle güle. Ali Emmi'nin ellerinden öperim. Rıza'ya selam söyle." Salih'in aklı yatmıştı. "Haydi eyvallah," derken işi şakaya boğdu. "Ancak sen Ali Emmi'ye selam gönderecek bir başkasını bulsan iyi edersin. Koca herif beni gördü mü domuz görmüş gibi oluyor. Bir de şu yavaş yavaş lafını kaldırın ortadan." Kara kaçan tıpır tıpır tıpır tıpır yürüyüşte bir karış toz bağlamış yolu makineli ateşine tutulmuş gibi tozutarak gidiyordu. Doktor olduğu yerde elleri kilot pantolonunun ceplerinde dalgın bakışlarla uzun müddet bu gidişi seyretti. "Yavaş yavaş lafını kaldırın ortadan." Salih'i iyi anlıyordu. Yavaş yavaş. Bu laf doktoru da ne kadar sinirlendirir, nasıl çileden çıkarırdı. Bir tarafta Yunan İzmir'i aldı, öbür tarafta yavaş yavaş. Bir tarafta Fransızlar Ermenileri silahlandırıp o canım Antep'e, o cömert Çukurova'ya saldırır, öbür tarafta yavaş yavaş. Bir taraftan Efeler Beşiği gider, bir tarafta Osmanlı Pınarı gider, bir tarafta Rum çeteleri, bir tarafta Ermeni çeteleri kan, kan, kan. Boyuna kan döker, köy basar, kent basar. Öbür tarafta hepsine karşı ve daima yavaş yavaş. Bu yavaş yavaşları duydukça bir yıldırım, bir kasırga, bir tufan olmak hırsıyla yanar. Aczini idrak ile de dişlerini ellerine, dudaklarına geçirirdi. Evet. Ve ne çare, yavaş yavaştı. Bunu artık o da öğrenmişti. Bu iş efsanevi bir sabır ve dehaya yakın bir uyanıklık işiydi. Yavaş yavaş, ama dakikaları bile boş geçirmeden. Yavaş yavaş, ama en hurda imkanları, en küçük fırsatları bile değerlendirerek. Yavaş yavaş, Ama imanı ve azmi zerre kadar yıpratmadan, zedelemeden, yavaş yavaş ama gönül birliğini gevşetmeden, yavaş yavaş ama bir süngü iken, bir tek mavzer iken, bir mitralyöz, bir top olabilir hırsına kapılmadan ve sadece en üstün süngü, en verimli mavzer olmaya bakarak. Evet ve ne çare, yavaş yavaştı. Çünkü bu iş efsanevi bir sabır, bir iman, bir uyanıklık, bir azim ve muhteşem bütüne alçak gönüllülükle uyma işiydi. Başlangıçta doktor da Salih gibiydi. Fakat artık o en büyük düşmanın sabırsızlık olduğunu öğrenmişti. Çünkü heyecanlanıvermeleri, kıymaları, suçlandırmaları ve arzu kaynamaları ile kendisinin, Doktor Haydar'ın bir hiç olduğunu öğrenmiş, davanın üç boyutunu, vatan, millet ve tarih boyutlarını idrake başlamıştı. Toz rengi ova güney ve kuzey arasında sınırsız uzayıp gidiyor, ufukta eriyordu. Doğuda emir dağları, bakır rengi ve donup kalmış bir dalga kabarığı gibiydi. Batıda sultan dağları yemyeşil vadileri ile dünyanın ötesine açılan kapıya benziyordu. Güneş artık gözleri yormayan sarışın ışıkları ile çoban kayanın ardına kaymak üzereydi. İnsan kendisini kapıp koyuverse dünyanın ve bütün meselelerin emir dağlarında başlayıp sultan dağlarında bittiğini sanabilirdi. Nitekim bu iş Salih'e böyle geliyordu. Akşehir bu dünyanın merkeziydi. Her şey ne olacaksa orada olup bitecekti. Gavur Mahallesi, Çerkez Reşit, İstanbullu Hoca Ali Emmi, bilemedin bir de Kuvaya Yardım. Bunlar bir hale yola kondu mu mesele tamamdı. Bunun için de yavaş yavaş lafından boş, bu laftan daha kızdırıcı ne olabilirdi? Çünkü bunları hale yola koyacak arzu gönülde çırpınıp duruyor, hüküm ve kanaatler ise bütün kafayı kaplıyordu. Böyle olunca durup beklemenin ne alemi vardı? Bir vakitler üç aşağı beş yukarı doktor da aynı durumdaydı. Sonra işin rengi değişti. İstanbullu hoca gibi zıt kutuplar bir yana, babasının mektep, medrese ve mahalle arkadaşlarının bile sırasına göre bambaşka şeyler düşündüğünü görmüştü. İşin acı kördüğümü de burada başlıyordu. Zira onların düşünme, hüküm verme ve vardıkları hükme göre davranma hakları da en az kendininki kadar meşru idi. En sonunda konuşulacak olan şey kimin yanıldığını, kimin haklı olduğunu araştırmaktan öte gidemezdi. Bir ordunun derlenip toparlanması, hatta yeniden kurulması, evet, yavaş yavaş olacaktı. Fakat asıl sabır isteyen, asıl yavaş yavaş dedirten, dedirtmesi gereken iş bu idi. Yanılanın yanıldığına inandırmaktı. Onu yoktan yere bir başka düşman yapacak yerde, hakkı olan cepheye, asıl cephesine kazandırmaktı. İpi koparmak kolay. Bir İstanbullu hocayı tepeleyivermek ondan da kolaydı. Ama bu kazanç değil, kayıp olacak, meseleyi halletmeyecekti. Çünkü karşıdaki tek bir varlık değil, bir inanış, bir düşünüş düzeniydi ve doğumu, beslenişi, gelişimi, tutunuşu, yayılışı bu topraklarla, bu millet böyle olduğu için böyle olmuştu. Kendini kendine yarı yarıya düşman etmek gibi korkunç bir ihtimal varken, yavaş yavaş dememenin çaresi neydi? Yavaş yavaş ve anlayışla, iyi niyetle, sevgiyle. Bunu anlamak lazımdı, bunu anlamak şarttı. Yoksa doğru yol, yoksa hakikat işe yaramaz, hatta çirkinleşirdi. Zafer bunu anlayanların hakkıydı, şerefli hakkıydı. Salih ve Kara Kaçan sınırsız düzlüğün içinde eriyip gitmişti. Güneş artık görünmüyordu. Gökyüzü hala sarışındı. Batıda portakal rengi bulutlar belirmişti. Ovadaki aydınlığa ise gitgide lacivert ve gri renkler siniyordu. Köyün kıyısındaki kuyuya önce koyun, sonra da inek sürüleri geldi. Ortaköy ebedi gecelerinden birine daha hazırlanıyordu. Az sonra aynı gece dağsal köylere, vadi köylerine, çadırlı ordugahlara ve binbir çeşit başın binbir yastığa düşeceği kasaba ve şehirlere de inecekti. Bu asırlar ve asırlardan beri böyle ola gelmişti. Asırlar ve asırlarca da böyle sürüp gidecekti. Acaba bu geceyi paylaşmanın, bu geceden herkese bir pay düştüğünü bilmenin yolu neydi? Acaba İstanbullu Hoca Ali Emmi ile, Ali Emmi Sivas'taki Hacı Ömer ile, Hacı Ömer on binlerce tepeden bir tepedeki çadırda yatan Mehmet Çavuş'la aynı geceyi paylaştığını, kendine düşen uyku ve rüya payında, dua hakkı üzerinde, dileklerde, ümitlerde ortakları olduğunu düşünecek miydi? Doktor hala elleri pantolon ceplerinde ve kafası dalgın çiftliğe döndü. Kimseyle konuşmak istemiyordu. Fakat kapıda kendisini karşılayan Yüzbaşı Hamdi, "Haberin var mı? Konya'da isyan çıkmış. Emir geldi, biz de oraya gidiyoruz." deyince bütün psikolojisi değişiverdi. "Ne zaman?" Yüzbaşı güldü. "Ne zamanı var mı bunun doktor? Yatsıdan sonra. Hadi çık eşyalarını topla." Aşağıda ahırların yanındaki odaya daha yeni yerleşen acemiler de başlarında hayri bir telaş, bir gürültü hazırlanıyorlardı. Doktor, "Bunlar da gelecek mi?" dedi. Yüzbaşı yine güldü. "Kime emanet bırakırız be doktor?" Tüfeği ellerine dün alan çocuklar bugün kavgaya katılacaktı. Yüzbaşı doktorun ne düşündüğünü anladı. "Üzülme, üzülme, korktuğun gibi değil. Onlar kurşunu bozulur da tabanları kaldırır. Üstelik iyi kaçamazsak görürler. O zaman da ha evlerinde analarının dizi dibinde ha bizimle olmuşlar fark etmez, öyle değil mi?" Son cümleleri güle güle ve yüksek sesle söylemişti. Çünkü doktor koşa koşa merdivenleri çıkıyordu. Odaları çoktan karanlık basmıştı. Doktor yatağının başucundaki rahlede duran mumu yaktı. Oda arkadaşları yüzbaşı ile mülazım denklerini yapmışlardı. Denk, bir şilte, kaliçya ve sarıkamıştan kalma bir beylik. Mini mini bir mektup paketi. 3-5 kitap ve 2-3 takım çamaşır. Vur sırtına git Hicaz'a, bana mısın demezsin. Kendi dengi de bunlardan farklı olmamıştı. Şimdi de olmayacaktı. Fazladan 5-10 meslek kitabı vardı. Bu yüzden de her konak değiştirişte yüzbaşı onun dengini şöyle bir sallar ve takılırdı. "Oo, bu doktorun dengi, ilim ağırlığı var. Şimdi anladım doktor, sen neden bu kadar ağırbaşlısın?" Gülmek ve gülmek için sebepler icat etmek lazımdı. Takılmak, şakalaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmamalıydı. Fırsat mı yok, bunu da icat etmek lazımdı. Neşe de dua kadar destekliyordu insanı. Doktor bu cephe insanlarındaki aşırı, hatta zaman zaman taşkınlık haline gelen neşenin üzerinde çok durmuştu. Hayat cephede eşi benzeri olmayan bir grafik çizer. İman ile taşkınlık arasında testere dişleri gibi iner çıkardı. Neden? Bu keskin çelişme sadece görünüşteydi. Yoksa dua ile kahkaha aynı kaynaktan gelmekteydi. Neşe imanın koruyucusu, siperi oluyordu. Neşe normal işleyen aklı, ümitsizliğin zehirli dumanları içinde bozguna uğratacak, ruhu kahredecek çıkmaz durumlara karşı bir köroğlu isyanıydı. Düşünmek insanın içinde kendine karşı bir düşman daha peydahlaması oluyordu. Şartlar o kadar berbattı işte. Üzerlerine çöreklensen, didik didik etsen, eline iç çöküntüsünden başka ne geçecekti? At kahkahayı, Alman bombası gibi bu berbat durumun alnı kabalığına, paramparça et namussuzu. Bak ondan sonra dua nasıl yiğit duası oluyor. Doktorun eli çok ağır işliyordu ve bu ilk defa olarak, işte bu akşam böyleydi. İlk defa olarak yüzbaşının neşesinde şakadan başka bir şey, kaderin insanı isyan ettiren gaddarlığını buluyordu. Ana kucağını daha dün bırakan gök ekin gibi delikanlılar, dinsiz, imansız, beyinsiz kurşunlara karşı sürülecekti ha. Kim öle, kim kala. Ve her şehidin ardında Shakespeare'ini, Corneille'ini bulamayacak bir facia, yürekler paralayıcı bir facia yatacaktı. Yavuklular, sözlüler, saçı bitmedik yavrular, aksakallar, apak saçlar ve gözyaşları, kırık gönüller. Elinde bir Evliya Çelebi cildi vardı. Doktor onu görmeden, hangi sayfasına baktığını fark etmeden öyle dakikalarca tuttu. Evliya Çelebi onun için bir tek cümleden ibaretti. Gün akşamlıdır devletlim. Dün doğduk, bugün ölürüz. Yalnız Evliya Çelebi değil, fakat doktor için bütün bir Osmanlı tarihinin haşmeti işte bu cümleden ibaretti ve Evliya Çelebi'de her hadiseyi noktalayan bu söz, tarih yaratan ruhun formülü, o ruhun ta kendisiydi. Gün akşamlıdır devletlim, dün doğduk, bugün ölürüz. inanç ve düşünce için yaşayan, yaşamaya ancak ve ancak inanç ile düşüncenin yaşama dedirteceğini bilen, kısacası insanı anlayan insanların bundan daha olgun bir söz bulabileceklerini doktor sanmıyordu. Ölmek bir şey değildi. Bu ölümlerde gururdan şerefe kadar insanı saran bir mükafat vardı. Fakat insan önce ölmesini bilmeliydi. Ölmek kurban edilmek, kurban olmak değildi. Hele kurban etmek hiç olmamalıydı. İşte bunlar günahtı. Doktor ateşe götürülürken Zertac'ın söylediği şiiri düşünüyordu. Ona tövbe et, şah seni affedecek demişler. Genç ve güzel kadın da buna şöyle cevap vermişti. Ben ne ateşin çektiği pervane ne de kurbanlık koyunum. Ben düşünen baş, inanan gönülüm. Ama Zertac dövüşmesini öğrenmiş, ondan sonra dövüşmüştü. Ya bu gök ekine benzeyen çocuklar, onlar daha dövüşmesini bilmiyorlar ki. Peki çare? Çaresizlik doktorun içini mıncıklıyor, didik didik ediyor, derisiz, cılk etlerine tırnak geçiriyordu. Kitabı mumun ışığına tuttu ve cümleyi gördü. Gün akşamlıdır devletlim. Dün doğduk, bugün ölürüz. Evliya Çelebi sanki bu defa vahşi yaylaların dev delikanlısının ağzından bütün bir milletin adına Allah'a sesleniyordu. Sonbahar Anadolu'yu kurşun yüklü bulutlar ve ürpertici rüzgarlarla tarıyordu. Mahsul zararsızdı. Çünkü tarlaların yüzü erkek bileği ve tabanı görmüş, yağış görmüştü. Ama gene de bütün Anadolu'nun üstünden o bulutlardan başka bulutlar geçiyor, o rüzgarlardan başka rüzgarların sürüklediği bulutlar geçiyordu. Şimdi düşman endişesine, vatanı, istiklali ve yaşama hakkını kaybetme endişesine bir de tedirginlik eklenmişti. Uzun tırnakları, uzun saçlarından pis derisi de saçları gibi yağlı bir adam olan damat Ferit Paşa, kaynağı meçhul bir hırsla Kuvayi Milliye'ye karşı çalışıyor, milleti millete karşı seferberliğe kışkırtıyordu. Para veriyor, makam ve ünvan veriyor, haydutları, eşkıya çetelerini tahrik ediyor, kurtuluş hareketlerini felce uğratmak, memleketin kaderini işgal kuvvetlerinin hesaplarına teslim etmek için yapabileceği her şeyi yapıyordu. Dünya ona göre içinde bulunduğu durumdan ibaretti. O üstün ve karşı durulamaz kuvvetlerin elindeydi ya, bütün memlekette öyledir sanıyordu. O kımıldamamaya mahkumdu ya, o hayır demeye kalkıştığı zaman nasıl yaka paça götürülecekti ya, bütün memleketi de tıpkı kendisi gibi evet demeye, her şeyi kabul etmeye mecbur sayıyor ve memleketin hayır, asla değişinde kendi mahvını görüyordu. Kendi mahvını milletin ve memleketin kurtuluşundan ayırabilecek yaratılışta değildi. Gerçi Osmanlı hükümeti milletler arası bir varlık olmaktan çıkmıştı. Ama bu etiket Müslüman Osmanlılar arasında hala bir mana ifade etmekteydi. Bu yüzden de damat Ferit Paşa'nın faaliyetleri hala tesir sahaları bulabiliyordu. Asıl mühim olan da bu faaliyetlerin arkasında Sancak-ı Şerif'in ve payitahttan kalan bazı ulemanın bulunuşuydu. Anadolu'ya fetva üzerine fetva yağdırılıyor, ayrıca imparatorluğu mahveden fırkacılığın kalıntıları da tahrik ediliyordu. Halkın büyük denilebilecek bir kısmı kararını vermişti. Fakat beride sallantılı yığınlar vardı. Aldatılanlar, Kuvayi Milliye'ye karşı bir ikinci cephe açabilecek olanlar vardı. Ve bu korkunç ikinci cephenin unsurları yer yer kapı komşu olarak yaşıyor. Hatta bazen 40 yıllık çatıların altında bile bir araya gelebiliyordu. Babanın İstanbul'a, oğlun veya torunun Kuvayi'ye taraftar olduğu evler vardı. Öyle köyler, öyle kasabalar da vardı ki, güney dağlarını damat Ferit'in kışkırttığı haydutlar yatak yapmış, kuzey tepelerinde ise Kuvayi Milliye Birlikleri karargah kurmuştu. Her iki tarafta halka, elde mavzer bize ve bizim için diyordu. Büyük tedirginliğin ruhları sarsması için mavzere de lüzum yok. Hatta bir namazdan sonra biri, bir namazdan sonra öteki konuşan ve birbirinin söylediklerinin tamamen zıttını söyleyen vaizlere de lüzum yoktu. Zira insanlar o tedirginliği yaratan havanın içinde yaşıyorlardı.